Demektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor. Sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, yolcu yolunda gerek. Saatlerimiz 18.36 civarında, 18.34 şu anda yolcu yolunda gerek yayını başlıyor. Ben Emre Aysever, sizinle birlikte 1,5 saat boyunca yolculuk yapacağım. Bugün biraz erken sizden ayrılacağım. Çünkü endişe edecek bir şey yok ama annemin küçük bir hastane işi vardı. Çok şükür çıktı. Evde onu ziyarete gideceğim. Dolayısıyla yayından biraz erken çıkacağız. Malum anneler kıymetli anji oldu. İyi haberini aldık ama buradan ayrılacağız. Bir kere bunu size paylaşmak isterim. Dolayısıyla 19.55 falan gibi ayrılırız. Dün Necdet yoktu. Gerçi yerine bakan arkadaşımızın son derece duyarlı efendi biri olduğunu gördük Sefa'nın. Yani gerçekten büyük bir kazanım oldu. Ama Necdet bugün geldi. Necdet'in de Türkiye'de belli oranda bir dinleyicisi var. Ali Isıyel bizimle birlikte. Ali bu sabah YouTube yayında maşallah şov yapmıştı. İnşallah akşamki yayında şovuna devam eder diye umut ediyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımızla biraz tebessüm edelim diye bunları söylüyorum ama şöyle bakıyorum ki pek daha tebessüm ettirecek şekilde bu aralarda devam etmiyor. Bugün dün yaptığımızın bir benzerine devam edeceğiz. Saat 19.10'dan saat 19.55'e kadar mikrofon sizin olacak. 0212-809-3043'ten beni arayabileceksiniz. Ali çıkacak telefona ya da Necdet çıkacak ya da Sefa çıkacak. Adınızı söyledikten sonra ya da söylemeden yayına bağlanacaksınız. Bu yaptığımız anlaşma aynen geçerli. İfade özgürlüğünün sonuna kadar eleştirel dili kullanarak ama asla hakaret etmeden YouTube kurallarına uygun bir biçimde yayınımıza devam edeceğiz. Benim size güvenim tam. Sizin de buna güvendiğinizi biliyorum. Türkiye'nin konuşmaya ihtiyacı var ve biz de konuşuyoruz. Tekrar ediyorum. 0212-809-3043. Aziz Çelik ve Fatih Yaşlı bizimle birlikte olacak. 10-15 dakikalık iki söyleşinin ardından saat 19.10'da beraber olacağız. Dün arabada beni dinleyen sevgili Levent Eyüpşiren ve Profesör Doktor ve gerçekten benim yakın dostum olan Süsteyi de çok teşekkür ediyorum. İki değerli arkadaşım. Önümüzdeki günlerde yine beraber olacağız diye umut ediyorum onlarla. Herhangi bir toplumsal önemleri olduğu için değil ki mutlaka var da yani burada konu olmalarının sebebi sadece arkadaşım olmalarından kaynaklı. Dün akşam Levent kolay kolay olumlu şeyler yazmaz. Dünkü yayına çok tehlikeli açı sıklıkla Sputnik yayınlarını seviyor. Üstü de yeni muayenehane açmıştı. O da eve dönerken dinlemiş. Kendi aralarındaki grup yazışmasında ben yokmuşum gibi beni övdüler. Ben de biraz havaya girdim. O yüzden de buradan dedim onların da adını anayım bari. Böylece yine sizi birazcık mutlu etmeye çalıştım ama ne kadar oluyorsa diye bakacağız.
Kucaklıyor beni Metin Altuğ, aldırma diyor girerek. Yaşamak görevdir yangın yerinde, yaşamak insan kalarak.
Değerli dostlar, dün Türkiye'de bir yardım kampanyası yapıldı. Bu yardım kampanyası Halk TV ekranlarında gerçekleşti. Ben prensip olarak yardım kampanyalarının toplumumuzda ne kadar değerli bir dayanışmaya örnek olduğunu görsem dahi, prensip olarak aslında bu dayanışmanın örgütlü bir devlet yapısı içerisinde kimsenin açık olmadığı, kimsenin kira vermek zorunda olmadığı, kimsenin sağlık hizmetinin parayla almak zorunda kalmadığı, kimsenin eğitim için para harcamak zorunda kalmadığı bir dünya hayal ediyorum. Sadece bu desteklerin moral desteği, insan gücü desteği, dayanışma şeklinde olması lazım geldiğini düşünüyorum. Fakat neoliberal ekonominin insanları güçten düşürdüğünü, ele uçaç hale getirdiğini ve insanların acısından bile bir kaynak gevşildiğini düşünüyorum. Mesela birkaç tane tweet gördüm. Dünkü kampanya işte insanlara kira desteği falan vermek için insanlar çabalarken bir yandan da kiralar artıyor. Yani inanılmaz bir şey. Siz insanlara diyelim ki ev için 1000 lira kira desteği veriyorsunuz. O ev zaten 2000 lira artmış oluyor. Yani bu piyasanın kuralları her şeyi koyduğu yapı çökmüş bir yapı. Dün çok ilginç bir şey olmuş. Ben yayını izlememiştim. Çünkü ben televizyon ziyarete gittim dayanışma için. Sonra akşam baktım. O kadar insan konuk arasında birisi var. Hayda bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü? Lafı vardı ya tabiri caizse Argo'da tam öyle birisi. Dünyanın nefretle yani dünyadaki bütün vicdanlı insanların nefretle baktığı Francis Fukuyama tarihin sonu tezini Huntington'la birlikte dünyayı pazarlayarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasının tarihin sonu olduğu teziyle ortaya koyan ve artık Sovyetler Birliği yani komünizm tehlikesi de ortadan kalktığına göre bundan sonra dünyada sadece piyasalar egemen olur. Neoliberalizmin ötesinde bir dünya ve hayal kurulamaz. Sadece neoliberalizm kendi içerisinde gelişmeler sağlayabilir diyen, dünyadaki ılımlı İslam tezlerini ortaya koyan otokrat diktatör rejimleri destekleyen, turuncu devrimler dahil olmak üzere bugün NATO'nun genişleme arayışındaki temel tezleri ortaya koyan, Rusya-Ukrayna iki kardeş halkı birbirine düşürmeye çalışan neonazileri de destekleyen ideolojik zemini kuran bir isim. Türkiye'de de aslında 24 Ocak kararlarından bu tarafa kadar gelinen bu saldırgan piyasacılığın olmasında tüm dünyada olduğu gibi kuramsal zemini kuran bir isim. Aynı zamanda devlet adına Orta Doğu masasında çalışmış bir isim. Şimdi dünyanın herhangi bir yerinden birisinden imzalı bir şey almak ya da bir barış mesajı almak isteseniz dün Bob Geldof bunu yapmıştı. Gayet güzel. John Baez yapar mesela falan. Hani sanatçılar, barışçı insanlar. Lula yapabilir. Küba'dan birisi yapabilir falan. Hani ezilmiş halklardan. Dünyada sömürünün, savaşın, vahşetin, aklınıza gelebilecek insan haysiyetini ayaklar altına alan her ne varsa onun kuramcısı olan Fukuyama kimin ve nasıl aklına geldi inanamadım. Adam gözlerimizin içine baka baka cinayeti işledikten sonra cinayet mekanına dönen katil gibi davranıyor. Ortadoğu halklarının bu halde olmasının tek sebebi olan bu kuramsal zemini uyguluyor, hayata geçiriyor, ılımlı İslam tezlerini öne sürüyor, Huntington'la birlikte antikomünizm tezlerini oluşturuyor ve dünyayı bu hale getiriyor. Bunun kuramcısı Amerika Birleşik Devletleri'nde de Orta Doğu masasında çalışarak zaten bu görevini yerine getiriyor. Yani Türkiye'de neoliberal ne varsa, dünyadaki neoliberal ne varsa bu kurama dayandırılıyor. Böyle bir herif. Abi baktık, Türkiye'de muhalefetin ekranı dayanışma ekranında aklını verdi tırnak içinde. Ben de dedim ki bir dakika, Enver Şeytan'ın avukatlığını yapar. Neden yapar? Çünkü aslında binaların bu kadar kolay yıkılması, bu kadar rantırçısı, bu kadar alçaklık ve bencillik bu adamların kaleminden çıktı. İnsanın hayatta olması ya da öyle olması onları ilgilendirmez. Daha çok hırs ve itiraz. Hadi dedim ben bu konuyu sosyoloji eğitimi almış birisi olarak iyi kötü biliyorum ama hocalarımız var. Aziz Çelik var, Fatih Yaşlı var. Ben çok laf edince Enver sen de dayanışmayı unuttun buna baktım diyorlar. Valla ben hiçbir şeyin rastlantı olduğuna inanmadığım için Sayın Aziz Çelik'le başlayalım istedim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Hocam siz dün akşam izlediniz mi bilmiyorum. Ben gece eve döndükten sonra sosyal medyada gördüm. Dünyada herhalde şeytanın fotoğrafını çizin deseler. Hani Fukuyama en yakışıklılarından birisi olur diye düşünüyorum. Halk TV ekranında görünce deprem acısı zamanında şaşırdım kaldım. Siz Aziz Çelik olarak Fukuyama deyince aklınıza neler geliyor? Ne düşünmemiz gerekir Fukuyama'nın tezleri hakkında? Çalışma hayatına dair Türkiye'de en çok kafa patlatanlardan biri olduğunuz için çok merak ediyorum kanaatlerinizi. Buyurun hocam.
Şimdi ben de dün akşam yayını baştan sona aşağı yukarı izledim. Hakikaten heyecan verici bir yayında önce onu vurgulamak lazım. Yani bu özellikle yardımseverlik, hayırseverlik üzerinden giden bir şey var Türkiye'de deprem sonrasında. Bunun karşısında hakikaten dayanışmayı örgütleyen çok şey olumlu, alkışlanacak bir iş yaptılar. Önce onu vurgulamak lazım. İzmir Belediye, Büyükşehir Belediyesi ile halk dedi. Fakat aynı şaşkınlığı ben de yayının içerisinde sizin gibi okuyamayı görünce ne alaka dedim. Yani bu meseleyle çekik gözlü olması dışında hiçbir ilişkisi yok. Yani bir Japon deprem bilimci falan sanıp çıkarmış olamazlar herhalde çekik gözlü olması nedeniyle. Şimdi aynı hayreti ben de yaşadım. Çünkü hakikaten bir deprem ve depremin yaralarının sarılmasına ilişkin bir dayanışma gecesi örgütlenildiğinde akla gelebilecek en son isim hakikaten Fukuyama'dır. Bu alanda çalışmış, yani sosyal alana kafa yormuş, dayanışma alanına kafa yormuş, ulusal ve uluslararası alanda binlerce bilim insanı var. Bunlar arasından herhangi birisi olabilirdi, pek çok insan olabilirdi. Fakat Fukuyama'nın seçilmesi son derece enteresan. Çünkü mesela bilim insanları dünyada bu tip felaketler ve şeyler sonra salgınlar sonrasında girişimlerde bulundular. Mesela COVID-19 sonrasında dünyada 7000'e yakın bilim insanı Democratizing Work diye ve çalışma hayatının ve şeyin toplumsal yaşamın demokratikleştirilmesi diye bir girişimde bulundular ve bu girişim dünyada 700'e aşkın üniversiteden destek aldı ve hala şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Mesela bunlardan insanlar olabilirdi, başka şeyler olabilir. Fakat Fukuyama hakikaten olabilecek en absürt şeylerden birisi bana da geldi. Şimdi aslında Fukuyama'yı yani sosyal bilimlerle uğraşan herkes Türkiye'de ve dünyada biliyor. Popüler bir isim oldu. Bunun da temel nedeni aslında 90'lı yıllarda, 80'lerin sonunda, 90'ların başında tarihin sonu ve son insan teziyle önce makale sonra kitap haline getirilmiş ve hemen Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap bu. O zaman Simavi Yayınları basmıştı bunu. Oradaki tezleriyle meşhur olmuş birisi ve esas olarak liberalizmin ve neoliberalizmin gelmiş olduğu düzeyin, yani o dönemki aslında Amerikan şeyini nedir modelinin insanlık açısından erişilebilecek en son nokta olduğunu vurgulayan ve aslında kitabının sonunda bunu şey olarak da ifade ediyor. Şu şekilde, yani insanlık binlerce çiçek açan binlerce farklı motif gibi bir şey değildir diyor. Mesele değildir. Artık uzun bir yoldaki bir araba konvoyu gibidir. Arabalar farklıdır, yolun farklı yerlerindedir ama aynı yere gidiyorlar. Artık. Bu aynı yere gittiği dediği de aslında neoliberal kapitalizm ve de küreselleşme fikri dediğimiz fikir. Tabii bunun içerisinde sadece bir kitap yazarı da değildir. Yani şöyle bir şey olabilir elbette. Yani bu tip fikri savunan bir araştırmacı, bilim insanı olabilir. Bununla tartışırsınız, fikri çürütürsünüz ama Fukuyama bunun biraz daha ilerisinde, ya bundan farklı bir şey, Amerikan devletinin çeşitli şeylerinde, aşamalarında rol almış şeylerden birisi. Mesela bunlardan birisi Rand Corporation dediğimiz bir şey, think tank. Bu Rand Corporation büyük ölçüde orduya danışmanlık yapan, Douglas şirketi tarafından, havacılık şirketi tarafından kurulan ve hükümet tarafından finanse edilen bazı şeyler, bunu tabii bilemeyiz ama CIA tarafından da finanse edildiği iddialar var. Dolayısıyla Amerikan devletiyle yakın ilişkileri olan şeylerle, kuruluşlarla birlikte çalıştı. Hem Clinton hem de daha sonra Bush döneminde Amerika'nın uluslararası politikasını, saldırgan politikasını, ortalığı politikasını, Irak'a saldırısını ve benzerini şey yapan, destekleyen, bunu teorize eden bir figür. Daha sonraki yıllarda evet nedamet getirdi ve fikirlerinin değiştiğini söyledi ama yani bu 1990'lı yıllarda vermiş olduğu tahribat, yani neoliberalizmin ideoloğu olarak vermiş olduğu tahribat ve popülerliğiyle sağlamış olduğu etki itibariyle aslında şöyle söylemek mümkün. Yani bizim son 40 yılda yaşadığımız pek çok musibetin, iktisadi anlamda, neoliberalizm, siyasi anlamda, Amerika'nın özellikle Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmesi ve benzeri meselelerin arkasındaki önemli akıl hocalarından birisi Fukuyama'dır. Dolayısıyla son yıllarda nedamet getirmesi ve benzeri bir şey girmiş olması, onun böylesine kritik bir şeyde toplantıda belirli sayıdaki şeyler özel konukların arasına alınmasını gerektirmez. Bir bilimsel toplantıda çıkar konuşur, başkası eleştirir onu. O başka bir şey. Zaten şu anda eleştirilecek bir şey kalmadı. Kendi fikirlerini, kendi iddialarını kendisi yanlışladı ve şu anda aslında tartışmaya değer bir tarafı da yok aslında. Yani 1990'lı yıllarda popüler bir figürdü. Özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının arkasından şey yapıldı, çok şişirildi. Şu anda bir şey de yok. Yani önemli bir şey de değil, figür de değil, önemli bir tartışma
hocam,
de değil. Buyurun.
Hocam, şimdi biz ikimiz böyle bir dayanışma yapıyor olsak, siz Aziz Çelik olarak, ben Enver Aysel olarak elimize kaleme alsak ve desek ki hocam 10 isim siz yazın, 10 isim de ben yazayım, bunun 5'inde yurt dışından yazalım desek, Allah aşkına seçeceğimiz isimlerin barışçılık, dünya yani dünyadaki barış, işçi sınıfının alın terinin emeğinin yanında olmak, işte dünya halklarına dair faşizme karşı, yani milliyetçi, ırkçı politikalara karşı olmaktan tutun cinsiyet eşitliği falan, birçok sanatçı olmak falan, birçok özellik ortaya koyarız herhalde.
Tabii. Ben, yani bunlar inceleyip sık dokunması gereken işler. Çünkü bunlar sembolik işler. Yani bir vitrin sunuyorsunuz. Bunlar önemli şeyler. Ya yani Chomsky varken neden Fukuyama'yı mesela çok basit yani Chomsky'yi çağır konuştur ya, neden Fukuyama'yı çağırıyorsun? Yani böyle bir şimdi, şey olur mu? Yani anlamsızlık olur mu?
Soruyu şöyle soracağım size.
Yurt dışından birisini çağırmak gerekiyorsa ya, bu alanda ilerici, aydınlanmacı, eleştirel fikirleriyle tanınmış ve uzun süre bu yolda yürümüş insanlar var ve bunlardan birisini çağırıp donurlandır. Yani Fukuyama ne alaka hakikaten? Yani ben de şaşkınlık içindeyim sizin gibi. Buyurun.
Hocam ben Türkiye'de şeytanın avukatlığını yapmayı önemseyen birisiyim. Türkiye'de bütün siz dahil bütün aydınlanmaya kafa patlatan insanların da böyle günlerde alarm halinde olması lazım geldiğini düşünüyorum. Siz bunlardan birisiniz. Ben bunun bir rastlantı olduğunu düşünmüyorum. Kimin aklına geldiyse, kim ekrana koyduysa araya sıkıştırılmış bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum ve dünkü toplumsal olumlu dünyayı içerisinde çaktırmadan pazarlandığını düşünüyorum. Şu soruyu sorup bitireceğim. Türkiye IMF'nin eline düşecek. Ya politikalarını uygulayacak ya direkt avuç açacak deniyor. Bu bağlamda muhalif kanalda Fukuyama'nın olması yeniden bir Kemal Dervişvari süreç falan anlamına gelir mi? Siz böyle benim gibi bir komplo teorisi hepten haksız olmayan kaygı duyar mısınız? Ben bunu açıkçası böyle düşündüm. Neoliberalizmin ıslah edilerek Türkiye'ye devam edilmesi için bir pazarlama gibi algıladım. Bilmiyorum, ne dersiniz?
Umarım öyle değildir. Fakat arka planının şöyle olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyorum. Biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediyesi 2. yüzyıl iktisat kongresi düzenliyordu. Epey uzun zamandır hazırlıkları sürüyor. Ben de izliyorum onu. O tam bugünlerde yapılacaktı. 15 Şubat gibi yapılacaktı. Ve deprem nedeniyle ertelendi. Onun programına baktım. Ben hatta onun üstüne bir tweet de attım, eleştirdim onu. Onun programında Fukuyama konuşmacıydı. Yani ikinci yüzyılda düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nin 1923 biliyorsunuz. Onun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamlı bir hazırlığı var. Oradaki şeyde final programında gördüm ve görünce de şaşırdım oldukça. Fukuyama konuşmacılardan birisiydi. Muhtemelen onunla bir şey yaptılar. Hatta Bob Geldof da vardı. Şeyler konuklar arasında. Mesela Bob Geldof da birleştirince şey yapıyor bura. Dün akşam Bob Geldof da hoş bir şey yaptı. Hoş bir jest yaptı. Gitarını şey yaptı. Muhtemelen o programa çağırdıklarını aynı zamanda nasılsa ilişki kurduk. Alıp buraya da koyalım gibi yaptılar. Ama esas mesele bence zaten İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılına çağrılıyor olması. Yani nasılsa oraya koyduk, buraya da çağıralım gibi bir şey yaptılar bence. Yani bu gecenin şeyin arkasında bence o var. Yani özel olarak bu gece için şey yapmadılar bence ama arkasında İzmir İktisat Kongresi'nin zaten gelecekti, konuşulmuştu. Gelemiyoruz, iptal ettik deprem nedeniyle. O zaman sizden böyle bir mesaj alalım diye bir şey düşünmüşler. Ama dediğiniz mesele umarım olmaz. Yani tabii İzmir İktisat Kongresi'ne çağrılmış olmasının, ikinci İktisat Kongresi'ne 100. yılında çağrılmış olmasının hoş bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani.
Hocam siz çok kibarsınız. Rezalet yani, bu.
Şimdi Türkiye'de İktisat Kongresi, Türkiye'nin kurucu kongresi ve İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya çıkan fikirleri siz 100 yıl sonra tartıştığınız zaman hakikaten yani Fukuyama gibi bir ismin orada ne işi var, nasıl bir vizyon sunacak, ikinci yüzyıla ne sunacak hakikaten yani siz de 10 isim, ben 10 isim değil 50 isim yazsam bu 50 isim arasında şeyi almam. Fukuyama'yı almam Türkiye'nin.
Hocam bizim aklımız
konuşurken şey yapmam ama umarım dediğiniz şey yoktur ama hakikaten kimin aklına hangi şeyle geldiyse, hangi basiretsizlikle, iş bilmezlikle geldiyse bilmiyorum onu ama bu uyarıları yapmak lazım. Haklısınız. Yani bu uyarıları yapmak ve bu tip risklere, bu tip tehlikelere dikkat çekmek gerektiğini ben de düşünüyorum. Programda gördüğüm anda ben de eleştirmiştim zaten. Yani ne işi var burada Fukuyama'nın ama böyle bir şey de uğursuz bir şey de önümüzdeki dönemde yeniden bir IMF programı ve benzerinde olabilir mi? Doğrusu yani aklıma geliyor, dinlendirmek istemiyorum. Umarım olmaz diyeyim size.
Hocam ben sabah YouTube yayınımda bunu detaylıca anlattım. Şimdi de sizle konuşuyorum. Biraz sonra da Fatih Yaşlı'yla konuşacağım. Çünkü buraya çomak sokmak istiyorum. Türkiye'ye bunu yapmaya çalışanlar, şimdi anlaşıldı durum çünkü. Ben onu görmemiştim. Türkiye bunu yapmaya çalışanlar asla rastlantısal bir şey yapmaz. İnsanların anti-emperyalist olduğunu düşündüğü bir siyasi yapıya doğrudan Türkiye'yi bu duruma düşüren birisini pazarlama fikri çok ilginç geldi bana. Şimdi daha çok işkillendim açıkçası hocam.
Evet, İktisat Kongresi esas motif o yani. Yoksa şey
tabii
değil,
daha fenaymış.
Daha yani sadece bu deprem dayanışması, ya çünkü o çok absürt. Hakikaten absürt ötesi bir şey olurdu. İzmir İktisat Kongresi'ne yani orada şey bağlamında konuşmacı bir işte bilim insanlarından biri bağlamında çağırdılar. O çok daha, o da absürt tabii yani. O vesile de buraya aktarıldı. Yani o olmayınca buraya aktarıldı. Şeyi budur. Son? Hikayesi bence budur. Yani ben öyle tahmin ediyorum.
Ama daha fenaymış bir hikayesi.
Evet, daha
fena. Hocam size son kısacık bir soru soracağım. Bu işin magazini gibi duruyor ama bence değil. Burayı çok önemsiyorum. Şimdi diyelim ki o programı ben yapıyor olsam, siz de konuklardan biri olsanız ve programda yayınlanacak videolardan haberiniz olmayabilir. Diyelim ki ben döndüm, Bob Geldof'u yayınlattım. Güzel gitar imzalamış falan. Başka birisi derken de Fukuyama konuştu. Ve söz hakkı sizde. İtiraz eder miydiniz bu adamın kim olduğunu söyler miydiniz yoksa nezaket mi gösterirdiniz? Çünkü ben herkesin suskunluğu karşısında dehşete düştüm. Adamı tanımıyorlar ve tanıdıkları halde sustular. Bu bence aydın sorumluluğu değil. O yüzden çok merak ediyorum.
Ben dediğim gibi ya şimdi ben tabii bu geceyi bilmiyordum ama programı biliyordum. Programı bir görünce hemen arkasından bu ne iştir diye yazdım. Yani umuma açık bir şekilde tweet attım ve yazdım bunu. Şeyi de belediye vesaire de söz ederek yazdım bunu. Başka imkanım olsaydı yani doğrudan işi organize edenlere, üretenlere falan şey imkanım olsaydı bunu niye yaptınız diye sorardım. Böyle bir ortamda da hakikaten şey olurdu. Yani sorardım. Muhtemelen insanların bir kısmı ya bilmiyorlar ya da bilse de bu gecenin şeyi içerisinde hakikaten o coşkusu içerisinde bilenler de herhalde şey yapmadılar. Yani ortam oluşmadı. Zaten çok koştur koştur bir iş oldu. Araya sıkıştırılmış bir iş oldu ama yani en azından organizasyon aşamasında bu işlere kafa yoran insanlara ya ne alaka deyip müdahale etmesi gerekirdi. Yani bu kadar süzgeçten geçip buraya kadar gelebilmesi bence hakikaten sorun. Yani bir yerde bir süzgecin bir yerinde yani bir organizasyonun bir yerinde arkadaşlar bir dakika nedir bu diyen birisinin çıkmaması hakikaten üzücü. Yani şeyi bıraktım yani o sunum aşamasındaki müdahale biraz daha sorun olabilir ama bu kadar süzgeçten geçiyor. Yani defalarca bunlar konuşulmuştur, planlanmıştır. Ya oraya gelene kadar bir ya bu işin düzenleme sürecindeki aydın sorumluluk sahibi insan bir dakika arkadaşlar buna ne gerek var bu akşam hele de bu akşam ne gerek var diyebilirdi diye düşünüyorum. Yani ben de sizin gibi şey üzgünüm o konuda, şaşkın ve üzgünüm yani.
Hocam çok teşekkür ederim.
Ben de kendimi
delirdim mi diye her şeye çomak mı sokuyorum diye düşünürken çok şükür ki sizin gibi solcuların, aydınların, hocaların da benzer duyguda olduğunu öğrenince biraz ruhum rahatladı. Sağ olun hocam.
İyi yayınlar diliyorum Ender Bey. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Değerli akademisyen arkadaşımız görüşleri medyada her zaman tartışılan ve benim hemen hemen görüşlerinin tamamına katıldım. Fatih Yaşlı şimdi telefon attı. Fatih merhaba.
Merhaba Ender. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Fatih, az önce hocayla konuşmamızı işittin. Muhtemelen bir kısmını en azından. Bizim Türkiye'nin tarihinde ayrıntılara en yakından bakan, bu konuda milliyetçilik konusu başta olmak üzere Ecevit de dahil, pek çok ayrıntıyı ortaya koyan bir akademisyensin. Aynı zamanda da fiili olarak da siyasal ortamda fikir söylüyorsun. Bunlar önemli. O yüzden dün ben geç saatlerde dehşete düştüğüm kıyama meselesini Aziz Hoca ile birlikte seninle de tartışmak istedim. Çünkü aslında Reagan, Margaret Thatcher ve Reagan'la birlikte dünyada insansızlaşan kapitalizm diyelim. İyisi yok ama iyice bu kapitalizmin kuramcısı, daha sonra uygulayıcısı, antikomünist. Yani akla gelebilecek bütün olumsuzlukları taşıyan bir adam bizim ülkemizde şu dakika itibariyle...
Yani geçen hafta bize devlet sermaye ortaklığıyla izletilen bağış ve dikkat edelim. İşte o tüm o vatan millet Sakarya edebiyatı, hamaset edebiyatı, neoliberal zırvalar vesaire hepsi bir kenara atıldı. Çok basit bir şekilde biz madencileri, emekçileri, halkın halka omuz vermesini, örgütlü aklın ne olduğunu, sosyalistlerin nasıl güçleriyle orantısız bir şekilde sürece müdahale edebildiklerini konuşuyoruz. Bence dünkü programın da ruhu, özü soldu. Çok net bir şekilde halkçı, kamucu bir ruh vardı orada. Ama senin de işaret ettiğin üzere ve benim Allah Allah yani gecenin geç saatlerinde ben de gördüm. Francis Fukuyama konuşacak denildiğinde ne alaka diye düşündüm. Ve sonrasında da böyle saçma sapan bir şey söyledi, bir şey de söylemedi. Bunun nedenine tam hakim değilim. Yani Tunç Soyer'in kişisel bir dostluğu mu vardır Fukuyama'yla yoksa... senin de az önce söylediğin üzere İzmir İktisat Kongresi'ni düzenleyen ekibin bir şeyi midir bu, tasarrufu mudur bu, bilmiyorum. Yani Fukuyama'nın Türkiye depremiyle, Türkiye halkıyla dayanışmayla nasıl bir işi, nasıl bir bağlantısı olabilir? Bunu nasıl düşünmemişler ya da bunu düşünen bir liberal akıl mı var ortada? Bunun sorgulanması gerekir ama netice itibariyle dünkü programın ruhuna, özüne bir gölge düşürmemek için şimdilik buna gerek yok diye ben de sadece dalga geçtim. İşte son yorumu, tarihin sonu vesaire diye biraz dalga geçerek bıraktım bu işi. Ama sonrasında tabii ki elbette ki tartışılması gerekir. Yani senin bu tartışmayı niye açtığını ben gayet iyi anlayabiliyorum. Bence dinleyici dostların da anlaması gerekir. Şimdi Fukuyama kim? Yani biraz bunu konuşalım.
Lütfen.
Elbette ki bir radyo programını aşan cümleler kurmayacağım. Yani burada bir siyaset felsefesi dersi yapmayacağım ama en basit itibariyle şunu söylemek lazım. İşte çok tanınan, çok meşhur bir tezin ve kitabın sahibi kendisi. Tarihin Sonu ve Son İnsan. Bu önce bir makale olarak yayınlanıyor. Sonrasında kitaba dönüşüyor. Anında bütün dünya dillerine çevriliyor ve işte bir bestseller kitap haline geliyor. Yani çok az siyaset felsefesi kitabı dünyada çok satanlar listesine girer. Bu böyle bir listeye giriyor. Fukuyama'dan adeta bir pop star, rock star ortaya çıkıyor. Ve bu fikirler tartışılıyor. Fakat bu fikirler aslında zamanın ruhuyla ilgili. Yani Sovyetler Birliği dağılmış, reel sosyalizm çözülmüş. Ve Fukuyama en basit haliyle bize şunu söylüyor. Diyor ki tarih eninde sonunda sınıfların ve siyasal ideolojilerin mücadelelerinin tarihi ise eğer, yani Marksizm'e bir referansta bulunuyor. Fakat anti-Marksist. Diyor ki liberal demokrasi artık monarşileri yenmişti, sonrasında faşizmi yenmişti, en sonunda da komünizmi yendi, yani Sovyetler Birliği dağıldı, reel sosyalizm çözüldü. Dolayısıyla sınıflar mücadelesi ve farklı ideolojilerin mücadelesi eğer tarihin ilerleyişini belirliyorsa artık sınıf mücadelesi de yok. Liberal demokrasiyle yarışabilecek bir ideoloji de kalmadığına göre biz artık tarihin sonunu yaşıyoruz. Bundan sonra liberal demokrasinin yerine başka hiçbir fikir gelmeyecek. İnsanlık ulaşabileceği en ileri zirveye liberal demokrasi aracılığıyla ulaşmıştır. Ve bu anlamıyla da tarih sona ermiştir diyor. Temel tezi buydu Fukuyama'nın. Bu tezler 1990'ların başında son derece popüler oldu. O dönemde bir sürü X'in sonu kitapları ve yazıları yazılıyordu. İşte proletaryanın sonu, sanayi toplumunun sonu, Marksizmin sonu, aydınlanmanın sonu, ulus devletin sonu. Fakat zaman aslında bu tezlerin hepsinin yanlışlığını ortaya çıkardı. Yani o geçici zafer sarhoşluğu döneminden sonra kapitalizmin ve neoliberalizmin şu çok net bir şekilde görüldü. Kapitalizmin dünyada eşitlikçi ve özgürlükçü bir sistemi dünyanın bütün ülkelerine yayma ihtimali yok. Çünkü eninde sonunda eşitsizliklerden beslenen bir sistem. Üstelik bilakis neoliberal politikalarla birlikte hem gelişmiş kapitalist ülkelerin kendi içindeki eşitsizlikler arttı, hem de aynı zamanda dünyanın geri kalmış coğrafyaları giderek daha fazla yoksulluğa, açlığa, fakirliğe mahkum edildiler. Yani gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki açı da giderek büyüdü 1990'lardan beri. Yani Sovyetler Birliği'nin elbette ki bir sürü hatası, günahı, şusu, busu olmuştur. Ama Sovyet sonrası dünya, Sovyetler Birliği'nin olduğu dünyadan, sosyalizmin olduğu dünyadan daha iyi bir dünya olmadı, daha eşit bir dünya olmadı, daha adil bir dünya olmadı. Tam tersine kapitalizm rakipsiz kalmasının da etkisiyle sosyal devleti tasfiye etti, refah devletinin uygulamalarını minimuma çekti, gelir dağılımında korkunç adaletsizlikler yarattı ve bugün gelinen noktada dünyanın işte %3'lük, %5'lik bir dilimi geriye kalan %90'ın, %95'in servetinden, bir zenginliğinden daha fazla bir zenginliğe sahip. Dolayısıyla
Fatih, özür dilerim, burada detaylandırman açısından söyleyeceğim. Bu tür simge isimler anarken şunları söylemek lazım herhalde. Adam bir think tankçi, adam ılımlı İslam tezlerini destekleyen, öneren, Amerika'da bununla ilgili çalışmalar yapan, devlet adına Orta Doğu masasında çalıştığı bilinen ve anti-komünist birisi aynı zamanda. Dolayısıyla herhangi bir akademisyene mikrofon uzatmaktan çok fazla birisi olduğunu düşünüyorum. Dayanışmayı sen az önce toplum bunu gösterirken, bunun tam tersi olan birisine mikrofon uzatmak ve buna tanık olup ağzını açmamak çok tuhaf değil mi? Bana çok tuhaf geliyor ve ben Türkiye'de hiçbir şeyin rastlantı olmadığını düşündüğüm için tedirgin olup topu uyarmak istiyorum. Bu konuda da görüşlerini söylersen sevinirim. Çünkü sen bir şeytanın avukatlığını yapan bir isimsin. Ben mi o şey yapıyorum, aşırı duyarlıyım yoksa algılarım doğru mu? Onu da söylersen dayanışma, solculuk, bu adamın durumu üzerinde çok sevinirim.
Elbette. Yani Fukuyama'nın liberal demokrasinin tarihin sonunu getirdiği yönündeki tezi aslında Marksizmle hesaplaşma üzerine kurulu doğrudan antikomünist bir tezdi. Kapitalizmin zafer sarhoşluğuyla yazılmıştı.
Fatih bir dakika rica ediyorum. Çok önemli bir şey var. Defne'de az önce 5 şiddetinde bir deprem daha oldu. Bunu da buradan duyuralım. Bir artçı olduğu tahmin ediyorum. Evet, özür dilerim.
Bir kez daha geçmiş olsun halkımıza. Fukuyama dediğim gibi yani tezleriyle zaten anti-Marksist, anti-komünist bir pozisyonda. Başka örneğin günahlarını sıralayacak olursak, örneğin Irak işgali sırasında nation building, ulus inşası diye bir kavram öne atmıştı ve şöyle diyordu: işte Irak'ı işgal etti, Amerika orada yeniden bir Irak ulusu inşa etmeli ki bir daha böyle Saddam gibi diktatörler gelmesin diye bir tezi vardı. Fakat biz Irak'ta bırakın ulusu inşa etmeyi, İran şu an 4-5 parçaya bölündüğünü, bir devlet olmaktan çoktan çıktığını ve ortada da bir ulus inşası vesaire olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Fukuyama gibi isimler aslında senin de söylemiş olduğun üzere insanlığın bütün böyle ilerici damarına, dayanışmacı damarına, toplumcu damarına düşman olan ve üstelik sadece akademisyen, felsefeci kimlikleriyle anılamayacak Amerika Birleşik Devletleri'nin devletle bağlantılı, sermayeyle bağlantılı think tanklerinin doğrudan üyesi olan figürler ve bunlar ideoloji üretirler. Amerikan devletinin çıkarları adına, kapitalizmin çıkarları adına, dünyadaki eşitsizliğin, adaletsizliğin devam etmesi adına hep ideoloji üretirler ve akademide de fikirlerini böyle baskın hale getirirler bir takım araçlarla, yöntemlerle. Şimdi Fukuyama'nın konuşmasının bu kadar gölgede kalması ya da az tartışılması elbette işin bir boyutunda aydınlarımızın duyarsızlığı, entelektüellerimizin duyarsızlığı olabilir ama herhalde programın da biraz etkisi. Yani dediğim gibi örneğin başka bir programda olsaydı ve Fukuyama konuşsaydı ben bunun üzerine muhtemelen sosyal medyadan, işte sol portaldaki köşemden çok büyük tepkiler verebilirdim. Bunu tartışmaya çalışırdım. Bunu örneğin bir İzmir İktisat Kongresi'nde Fukuyama'nın konuşmuş olduğunu bilsem bunun üzerinden ciddi bir tartışma gündemi yaratmaya çalışırdım. Ama dün akşam yaşanan hadise aslında gölge düşürülmemesi gereken büyüklükte bir hadiseydi. Ben işin biraz daha olumlu yanına odaklanmayı tercih ettim. Bir de dün dayanışmayla ilgili sol portalda bir yazı yazmıştım. O yazının dünkü program aracılığıyla biraz da doğrulandığını düşündüm. Yani bir tarafta böyle bencillik iddiaları, işte tarihin sonunun geldiği iddiaları, liberal demokrasi zırvaları, ama öte yanda emek, dayanışma, paylaşma, sosyal devlet, kamuculuk, bunlar bir süredir Türkiye'nin gündeminde. O gündemi dağıtmamak gerekiyordu. Ama evet, bundan sonra Fukuyama gibi adamların Türkiye'de ya da onun yerli mümessillerinin Türkiye'de olabildiğince az söz söylemelerine dair bir entelektüel şiddete ihtiyacımız var. Yani şiddet deyince yanlış anlaşılmasın. Bu insanların söylemlerinin, propagandalarının karşısına solun, sosyalistlerin, Türkiye'yi yeniden kurma iddiasında olanların meydanı boş bırakmayacaklarını, yani zaten deprem alanında 15 gündür sosyalistler kendilerini var ettiler ama bundan sonra fikirleriyle de dayanışmacılığı, kamuculuğu, halkçılığı Türkiye toplumunun gündemine sokarak Türkiye'yi yeniden inşa etme iradesini topluma göstererek hareket etmeleri lazım. Bu anlamda ideolojik mücadele de çok önemli. Evet, yani bu işin peşini belki de bırakmamak, Fukuyama'yı programa kimin davet ettiğini, hangi aklı evvelin böyle bir işe kalkıştığını, programa gölge düşürmeye çalıştığını bundan sonra sorgulamak gerekir ki herhalde önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir takım haberler duyacağız diye düşünüyorum.
Fatih, vaktin yok biliyorum ama eğer varsa yine radikal ve zor bir soru daha sormak istiyorum ama yoksa başka güne de ertelerim. Şimdi Celal Hoca ile ilgili yapılan tartışmada da Celal Hoca Türkiye'de önemli bir entelektüel, önemli bir aydın olarak anılıyor. Bir aydınlanmacı olarak anılıyor. Bir takım çevreler tarafından da aynı zamanda Mustafa Kemalci gibi de algılanıyor ya da belki kendisi öyle tarif ediyor. Sosyal bilimlere dair maalesef kanaatleri biraz problemli ama etki alanı çok büyük. Geçen gün dedi ki bu depremle ilgili vesaire tartışmayla ilgili olarak kulağa hoş gelen bir şey söyledi. Dedi ki cehaletle ilgili senin cehaletin benim hayatımı etkiliyor dedi. Ben de bir tweet attım. Senin faşistliğin de benim hayatımı etkiliyor dedim. İnsanlar üzerime bindiler hemen. Halbuki ben şundan dolayı söylemiştim. Türkiye'de bu başımıza gelenlerin bir sebebi Özal Evren denklemindeki senin de gayet iyi bildiğin neoliberal sürecin başlaması, 12 Eylül faşizmi, solcuların ortadan kaldırılması, Kürt köylerinin yakılması, insanlara dışkı yedirilmesi, işkence. Sayın Şengör ise Kenan Evren'in çok saygın bir isim olduğunu, yaptığı her şeyin arkasında durduğunu söylemişti. Ve Kenan Evren'in aynı zamanda zorunlu din dersleri dahil olmak üzere, İmam Hatip uygulaması dahil olmak üzere Türkiye'deki gericiliğin, milliyetçi, ırkçı Türk İslam sentezinin de uygulayıcısı olduğunu düşününce ilericilik, gericilik nedir meselesi ortaya çıktı. Son kerte de Marx ve Karl Popper tartışması ortaya çıktı. Sen de bu tartışmaya girdin. Aydın kimdir? İlerici kimdir? Dolayısıyla Karl Popper'i savunan birisinin, Marksizme doğrudan karşı tutan birisinin, bugünkü kamuculuğa falan karşı olan birisinin, Marx'a neredeyse bir gerizekalı diyen birisinin aydınlanmacı, ilerici olma ihtimali var mıdır? Dolayısıyla Türkiye'ye bir aydın sorunundan nasıl bakılır diye sormak istiyorum.
Türkiye'de bazı popüler figürler var. Ben onların kendi alanları dışındaki her şeyin cahili olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir finansçı olabilirsiniz, iyi bir jeolog olabilirsiniz, iyi bir tarihçi olabilirsiniz. O iyinin içeriği de ayrıca tartışılır. Ama örneğin bu iyi bir sosyal bilimci olduğunuz anlamına gelmez. Ya da örneğin kendinize ateist diye olabilirsiniz. Ama ateist olmanız tek başınıza aydınlanmacı ya da ilerici olduğunuz anlamına gelmez. Ben Celal Şengör'ün biraz böyle bir figür olduğunu düşünüyorum. Yani kendi alanı dışındaki her şeyin cahili. Kendi alanında da iyi midir değil midir onu ben bilemem. Jeolojiden anlamıyorum açıkçası. Ama şunu söylemek lazım. Birincisi, Celal Şengör'ün Popperci fikirleri, yani Karl Popper üzerinden Marksizmi çürüttüğünü düşünmesi bütünüyle palavra. Popper'in fikirleri 50 yıl önce dün dünyada ve Türkiye'de meşhur olmuştu ama sonrasında o mantıksal pozitivizm ve, yani ayrıntılara girmeyeyim ama, Popper'in fikirlerinin yanlışlığı üzerine de çok büyük bir külliyat oluştu dünyada. Bir kere Celal Şengör bunu bilmiyor. İkincisi, Marksizmle ilgili okumaları bütünüyle zayıf, önyargılı. Marksizmin ne olduğuna dair ciddi anlamda herhangi bir fikri yok. O sadece bilim felsefesi üzerinden işte yanlışlanabilirlik, doğrulanabilirlik vesaire gibi çok nuanslı işler üzerinden bu işe bakıyor. Ve genel olarak bakıldığında Celal Şengör bir faşist, şu anlamda bir faşist. Lisedeyken Nazilere sempati duymuş, sonrasında Hitler'e sempati duymuş, bunun yanlış olduğunu anladım diyor ama örneğin Kenan Evren'i her röportajında övüyor, cenazesine çelenk göndermiş. Sonrasında kendisiyle yapılan bir röportajda işte çok basit sokaktaki kahvehanedeki adamın argümanıyla diyor ki 12 Eylül'den önce Türkiye'de anarşi vardı. Kenan Evren geldi, anarşi bitti. Yani bunu benim ilkokul mezunu olmayan dedem söylerdi ben küçükken. Kenan Paşa geldi ve anarşiyi bitirdi. Anarşikler derdi, ülkeyi şu hale getirmişlerdi. Kenan Paşa sayesinde kurtulduk. Şimdi benim okuma yazması olmayan dedemin söylediği şeyi bu ülkede kendisine aydın diyen biri söyleyebiliyor. Yani memlekette 12 Eylül öncesi ne olmuştur, ülke nerelere getirilmiştir, 12 Eylül niye yapılmıştır, Kenan Evren neyin temsilcisidir? Örneğin cehaletten bahsediyor ya Celal Şengör. Kenan Evren Türkiye'de cehaletin kurumsallaşması ve anayasallaşması yönünde en büyük adımları atan isimlerden biridir. Çünkü ilkokullara zorunlu din dersleri koyulmuştur o dönemde ve üstelik buna anayasal statü verilmiştir. Yetil sermaye o dönemde palazlandırılmıştır. Tarikat ve cemaatlerin önü 12 Eylül'le birlikte açılmıştır. Dolayısıyla eğer siz Türkiye'de cehaletin yükselişinden bahsediyorsanız 12 Eylül'e, Kenan Evren'e, Türkiye sermaye sınıfına cehaletin top olarak neyin sömürülmesini beraberinde getirdiğine, yani ekonomi politik meselelere bakacaksınız. Ama ben Celal Şengör'ün ağzından bugüne kadar herhangi bir şekilde Türkiye'deki gelir dağılımındaki adaletsizliğe, sosyal devlet olma gerekliliğine, kamuculuğa ya da herhangi bir ekonomik politik meseleye dair herhangi bir şey okumadım. Tamamen böyle üst perdeden korkunç bir kibir ve egonun arkasına saklanmış bir cehalet var ortada. Ve Türkiye maalesef işte koyunun olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi oluyor çiftler. Çünkü özellikle genç kuşak doğru dürüst okumadan etmeden özellikle de siyasal İslam'a tepkisellikle kendisine işte ateist, ilerici, aydınlanmacı denen bir takım diyen bir takım isimleri hemen böyle kültleştiriyor, fetişleştiriyor. Bu isimlerin kim olduğuna bence biraz daha yakından bakacağız.
Fatih, çok teşekkür ediyorum. Bize yaptığın katkılardan dolayı vakit ayırdın, biraz da fazladan ayırdın. Çok teşekkür ediyorum.
İyi akşamlar, kolay gelsin.
Teşekkürler. Necdet, bir su almam lazım benim. O yüzden bize bir tane bir Ahmet Kaya mı koyarsın artık kederimizi hafif azaltmak için? Onu merak ediyorum. Bir de Defne'deki depremle ilgili artık kaybolacak, can yıkılacak bir bina var mı bilmiyorum. Onunla ilgili haberlere bakacağız. Ama şimdi mikrofonu size tutuyoruz artık. 0212-809-3043 0212-809-3043'ten benimle bizimle olacaksınız. 0212-830-43 dostlar. Turgay'la başlıyoruz. Buyurun Turgay.
Merhaba. Duyabiliyor musunuz beni?
Evet duyuyorum. Buyurun.
Öncelikle sizi kutluyorum bu programdan dolayı. Şimdi ben İzmir'den katılıyorum. Biraz önceki röportajlarınızı da büyük bir zevkle dinledim. Şöyle yola çıkmak istiyorum. Öncelikle Celal Şengör'le ilgili konuşmalarınızı dinledim. O sizin cehaletiniz beni rahatsız ediyor sözü gerçekten benim için de çok önemli. Ben gerçekten bizi yönetmeye çalışanların cehaletinden rahatsız oluyorum. Onların cehaleti benim yaşamımı etkiliyor, benim çocuğumun geleceğini etkiliyor ve bu 100 bin civarında, yani bu rakamı telaffuz etmek istemezdim, 10 binlerce insanın ölümüne neden oluyor. Bu cehaletten artık bıktık, usandık, bu cehaleti istemiyoruz, daha aydın insanların bizi yönetmesini istiyoruz. Bir ikincisi, İzmir'de bu Fukuyama olayıyla ilgili konuştunuz. Gerçekten ben İzmir'de Tunç Soyer'in bir şanssızlık olduğuna inanıyorum. Ve bu konuda çok temkinliyim ve temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili birkaç gaf daha oldu, bunu yaşadık. Bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu kesinlikle bir tesadüf değildi, bu vatandaşın bu organizasyonda konuşturulması, çağrılması. Kesinlikle dikkatli olunması gerekiyor, kesinlikle temkinli olunması gerekiyor. Örneğin size birkaç örnek vermek istiyorum. Bir tane bile vermem yeterli. İzmir'de hemşerim diye bir şey var. Bir olay, mesela evinizin önünde bir yolda bir problem oluyor. Bir logarda bir problem oluyor. Arıyorsunuz, inanın aylarca gelip bakmıyorlar. Bu İzmir'de, İzmir gibi bir şehirde böyle. Doğu ne olur, Adana ne olur, Hatay ne olur, Hakkari ne olur, Ağrı ne olur? Yani bu insanların durumunu ben hayal bile edemiyorum, inanır mısınız?
Çok teşekkür ediyorum.
Dikkatli olunması gerekiyor. Vatandaşın daha aydın, daha uyanık olması gerekiyor. Okuması, yazması gerekiyor. Ben teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. 0212-89-30-43 Sayın Soyer'e yapılan eleştiriyi, eğer bizi işitiyorsa kendisi yanıtlayabilir. 100 bin ölü gibi bir tahmini Turgay Bey yaptı ama bunun olmaması için hepimiz temenni ediyoruz. 43 bin can kaybımız olduğunu biliyoruz. Tam sayıyı da biraz sonra veririm. Bir kişi, 43 bin kişi de aynı aslında ateş düştüğü yeri yakıyor. O yüzden rakam verip daha büyük bir infiale neden olmak da istemiyoruz açıkçası. Bizim arkadaşlarımız Ali falan da hemen panik oluyorlar, abi öyle dedirtme falan diye. Halbuki yayıncılıkta önce söylerler, arkadan biz düzeltiriz, bizim görevimiz. Röportaj yaptığımızda vatandaşlarımızın heyecanını, röportaj yaptığımız insanların amacını aşan ifadeler varsa... Bunları da toparlamaktır. Ali'yi kutluyorum hassasiyetinden dolayı. Ama işte meslek zamanla bu süreci de doğuruyor. Ercüment.
Evet Emel Bey, iyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar, buyurun.
Öncelikle her akşam işe giderken sizi dinliyoruz. Çok da sohbetleriniz hoşumuza gidiyor. Gerekli açıklamalar da çok hoşumuza gidiyor, öyle söyleyeyim. Ben İstanbul'da yaşıyorum, bir profesyonel çalışanım. Ve işimin gereği evimi değiştirmek zorunda kalacaktım. Ama artık değiştiremiyorum. Buradaki fiyatlar çok yükseldi. Bugün de bir emlakçıyla bir şey görüştük. Ve bu konuyu size aktarmak istedim açıkçası. Buradaki kiralamak istediğim evin sahibi, kendisi daha yeni bir binaya taşındığı için eski evini kiralıyor. Afaki söylüyorum fiyatları. Ev 15 bin lira takip. Şu anda öyle fiyatlar afaki de kalmadı ama. Kendisi 20 bin liraya sıfır bir binaya taşınıyor. Bu kendi oturmak istemediği, güvenli hissetmediği binayı da başkalarına kiralamak istiyor. Ben bu düzeni anlamadım. Yani böyle bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir sistem anlamadım. Sizlerle ve bu radyo dinleyen arkadaşlarla işlerle paylaşmak istedim açıkçası.
Çok teşekkür ederim. İşte neoliberalizm aynı zamanda ahlaki çöküşü ve çürümüşlüğü de doğuruyor. Çünkü örneğin siz kiraya çıktığınızda siz depremde çocuğunuzla birlikte ölün demektir bu. Halbuki bu sistemin böyle işlememesi için bir olanak olması gerekir. Nedir? Diyelim ki ev sahibinin başka parası yoksa çıktığında bir kirada oturabilmesi için o kentsel dönüşümün yapılacağı sürede devletin bir güvence vermesi gerekir. Aynı zamanda kira için orayı tutması gereken insanın da o ihtiyacı duymadan güvende bir barınma alanının olması gerekir. Böylece insanların birbirine karşı ahlaksızlık yapmaması gerekir. Peki tablo ne? Tam tersi. Neoliberalizm ne? İşte bu. Bu nedir? İşte Fukuyama. Bu nedir? İşte Evren. Bu nedir? İşte Özal. Reagan, Thatcher. Neticede siyasal İslam. Evet, 0212-809-3043 0212-809-3043 size mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Bunun da buradan duyulması için numarayı tekrarladım. 0212-809-3043 Murat.
İyi günler, iyi akşamlar.
Buyurun.
Şimdi şöyle de bir şey oldu. Yani Türkiye'de bir ciddi bir muhalefete de ne kadar ihtiyacımızın olduğunu da ortaya koydu bana göre bu felaket. Çünkü yani bu felaket olmasaydı, şimdi aynı durum geçerli de, bundan 4 ay 5 ay sonra bir sabah kalktığımızda iktidar değişmiş olacaktı ve topyekün bir ülkeyi devralacaktı şu anki muhalefet. Ama muhalefetin de çok ciddi manada organizasyonda sıfır olduğunu gördük. Bu bizi çok üzdü yani. Çünkü AKP'den çok büyük bir enkaz alacağımızı biliyoruz. Ama tek yaptıkları, yani hükümet gelmedi, şu gelmedi, bu gelmedi, o gelmedi yerine ciddi bir, yani TKP'nin yaptığı gibi ciddi bir organizasyonla oralara gidip o insanların acılarına ortak olmak yerine sürekli yok o olmadı, bu olmadı, şu olmadı. Demek ki bu ülkede seçim sabahı iktidar değiştiği zaman yapacakları tek şey seneler boyunca yine AKP'yi kötüleyip, zaten onlar yüzünden olmadı, kendi beceriksizliklerini, kendi organizasyonsuzluklarını AKP'ye yükleyip insanları kandıracaklar. Yani şu anki felaketin bana göre muhalefete de çok ciddi bir ders olması gerekiyor. Yani çok büyük muhalefet de bu felaketin altında kaldı bence. Kolay gelsin.
Teşekkür ediyorum. 0212-809-3043 0212-809-3043 mikrofon sizde. Tüm görüşlerinize teşekkür ediyoruz. Şimdi bildim muhitine de Bey.
Merhaba, iyi akşamlar Enver Bey. İzmir'den mobilya emekçisi Ali.
Bizim Ali kardeşim. Kitap fuarında tanıştığımız Ali. Nasılsın?
Hiç iyi değiliz. Hiç iyi olmadık. Bu karamsarlık, bu bir canın dahi artması, yani binlerce ifade ediliyor ama bir canın tekrar kaybetmek çok kötü. Bu düzen bizim canlarımızı aldı. Bu kâr hırsları, bu bitmek bilmeyen istekleri, talepleri bir canı geri getirebilir mi? Bu saatten sonraki süreci toplum her anlamda daha sorgulayıcı olmalı. Yerelde, genelde seçimlere gidiyoruz. Örneğin ben İzmir Buca ilçesinde oturuyorum ama çoğu yurttaş Buca Belediyesi'ndeki seçimlerde meclis üyesi kim olacak bunun bile farkında değiliz. Neden oraya geliyorlar farkında değiliz. Hep bir çıkar kavgası içerisinde canlarımız gidiyor. Artık bu canlar son olur. Umarım bir daha bu yurttaşlarımızın bir tanesi daha tırnağı bu anlamda kanamaz. Sizlere sevgiyle, saygıyla. Arkadaşlarım şu an Hatay'da, Hatay TKP örgütüyle birlikte oradalar. Onlara çok selam söylüyorum, candan kutluyorum onları. Keşke onlar oraya gitmeseydi de bu olaylar olmasaydı. Biz oraya gezmeye gitseydik Hatay'a, Antakya'ya, Arsuz'a. Enver Bey çok selamlar, hoşça kalın.
Teşekkürler. Değerli dostlar, 0212-809-3043 0212-809-3043'ten bana ulaşmaya, bize ulaşmaya devam edeceksiniz. Aziz Çelik Hoca ile Fatih Yaşlı dostumuz da Hoca, ikisini konuşturduk ve bir kıyama meselesi üzerinden neoliberalizmin Türkiye'deki yıkımını anlatmaya çalıştık. Çünkü maalesef güncel meseleleri konuşurken bunların ideolojik düşünsel köklerini unutuyoruz. Bu binalar neden müteahhitlerin eline bırakıldı, neden bu hırsa yenik düştü, koskoca Türkiye'deki milyonlarca insanın yaşadığı bu toplum, 24 Ocak kararlarıyla birlikte patronlara neden yontuldu her şey, askeri darbe niye yapıldı ve Türkiye'de niye mikro milliyetçi, aynı zamanda da mezhepçi tezler ortaya kondu ve ılımlı İslam meselesi, işte mukaddesatçı bir anlayış diye, Türk İslam sentezi diye ortaya uydurulan ve piyasaya hiç itirazı olmayan yapılar nasıl kuruldu, burada kimler neler rant elde etti? Ortadan bunlar kalkarken uluslararası şirketler insanımızı nasıl emdi? Kendi kaynaklarımızı nasıl ortadan kaldırdı? Tohumumuz artık niye yok? Kendi tohumumuz yok. Niye onu dışarıdan almak zorundayız mesela? Tüm bunları bir bir tek tek konuşmanın zamanı. Ben dün akşam toplumun olağanüstü bir heyecanla, bir dayanışmayla katkı verdiği bir yapıda tam da bütün bunların kuramcısı olan ve dünyanın kanını emen Francis Fukuyama'yı orada görünce bu tezgah fena bir tezgah olabilir diye düşündüm ve ben bunun tepkisini gösterdim. Yanılmadığını Türkiye'nin değerli hocaları da söylüyorlar. Bir think tankçı kendisi ve ılımlı İslam tezlerini de Türkiye'ye ve dünyaya önermiş birisi. Sınıf mücadelesinin bittiğini, sınıflar arasındaki mücadelenin bittiğini, çünkü Sovyetlerin yani komünizmin yıkılması da bu işin bittiğini sağlıyor. Orta Doğu'nun kan gölüne dönmesine neden oluyor ve çok ilginç, ben bilmiyordum. Aziz Hoca bunu söylüyor. Bu bir dehşet. Yarın bunu araştıracağım. Ve Tunç Bey'e bunu soracağım. Açık bir şekilde soracağım. Bu Türkiye açısından çok ciddi bir sorun. İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyet'in inşa edilmesi açısından çok önemli bir kongredir. Tabir caizse onu bir karma ekonomik model olarak düşünüp 5 yıllık planlamalarla kurulacak olan devlet planlama teşkilatının temelini oluşturabilecek kararların alındığı bir yapı olduğunu ve Türkiye'nin kendi kendine yetmesi üzere organize edilmiş, düşünülmüş bir yapı olduğunu biliriz. Şimdi ikinci yüzyıl için yüzyıl için bunu yaptığınız zaman o zaman da buraya Fukuyama'yı getirirseniz eyvah. Doçent Doktor Savaş Karabulut kendisi inşaat mühendisi. Buyurun Savaş Bey.
Merhaba Ener Bey, kolay gelsin, yayınlar dilerim. Tekrar kaybettiğiniz tüm canlarımızın için ışıklar için üzülüyorum. Umut diliyorum Türk halkına. Bu topraklarda yaşayan tüm insanlığa aslında mutlu diyorum. Ben aslında son günlerde özellikle bu deprem sonrası biz de Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak bölgeye gittik, çalışmalar yürüttük. Birçok akademisyen, bilim insanı bölgede şu anda çalışmalar yürütmekte ve bu hasarın, yapısal hasarların, işte zeminden kaynaklı hasarların, payın boyutlarını anlamaya çalışıyoruz. Ve emin olun bölgede, yani Türkiye'nin her yerinden insanlar bizlere telefon ediyorlar. Mevcut güvenli barınma haklarının anayasal hak olan güvenli barınma haklarının sağlanamaması neticesinde öğretim üyelerine umut bağlamış durumdalar. Haklılar. Bizim coğrafyamızdaki insanların güveneceği tek şey aslında bilim insanları, bilim, aydınlanma olmalı kesinlikle. Fakat ne yazık ki bu işlerde de piyasalaşma ve ticaretleşme söz konusu. Bizler kamucu öğretim üyeleri olarak kesinlikle bizim yani coğrafyamızda yaşayan tüm insanların kesinlikle bize, bizden destek beklemesi, bizim bu güvenli barınma hakkının sağlanması konusunda kendilerine her türlü bilimsel ve mühendislik desteği vereceğimizi kesinlikle söylüyorum. Fakat çözüm ne yazık ki bizde değil, çözüm kesinlikle bu ülkeyi yöneten yerel yönetimlerde, merkezli iktidarda, ilçe belediyelerinde, il belediyelerinde, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda insanların güvenli barınma hakkının tesis edilmesi için Türkiye'deki tüm yapıların ücretsiz, kamusal bir hak olarak il ve ilçe belediyeleri ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılması gerekir. Ne yazık ki ülkemizde bu risk yapı tespitleri de özelleştirilmiş, piyasalaştırılmıştır. Ve ülkemiz aslında insanlarımız bu piyasa koşullarında bu risk yapı tespitleri için ödemesi gereken, dezemin etütleri için ödemesi gereken ücretleri ödeyemekten dolayı girdikleri halde beton tabutlarda ölümü beklemektedirler. O yüzden merkezi idare ve yer yönetimlere tekrar çağrı yapıyorum. Bölgemizde yaşayan tüm insanlar, ülkemizde yaşayan tüm insanların öncelikle bu ortamlara ne yazık ki taleplerini iletmeleri, taleplerini yükseltmeleri gerekmektedir. Yoksa bu piyasa koşullarında, neoliberal politika altında her türlü denetim yetkisinin özelleştirildiği ortamda ne yazık ki parasını vermeyen yapısını da denetleyememekte ve ne yazık ki ölüm beklemektedir. O yüzden bence bakanlığa, il ve ilçe belediyelerine talep yükseltmeleri ve güvenli barınmaklarının tespit edilmesi için mücadele etmelidirlerdir. Bunu konuşmak istiyorum. Yani çözüm gerçekten burada. Teşekkür ediyorum da konuk
ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Savaş Bey kendisi değerli bir akademisyen, bizi aradı. Lütfedip bizi aradığı için diğer izleyicilerimiz gibi. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü trafikte, evde, yolda, her nerede olursa olsun vakit ayırıp telefonu çevirmek ardından da bir cümleyi kurmak, bizi de paylaşmak benim çok önemsediğim bir eylem. 0212-809-3043 değerli dostlar, yolculuğunda gerek de yoldaşlarımızı, dostlarımızı, dinleyicilerimizi yayın için bekliyoruz.
Selam
Bey, buyurun. İyi akşamlar Enver Bey.
Buyurun.
İzmir'den arıyorum. İsim Sercan, söylediğinizde. Şimdi ben İstanbul'da, İzmir, ya badenciklerim biraz ağrıyor. Net konuşamıyorum, kusura bakmayın.
Rica ederim, buyurun.
İstanbul'dan arayan arkadaşımız, hani kiraya çıkmak istediğini, işte bir ev bulduğunu ve ev sahibinin güvenlik dolayısıyla evini terk ettiğini bahsetmişti ya.
Evet.
Ona ek olarak da ben de bir sitemi tüm daha doğrusu bilgiyi tüm bu radyoyu dinleyen dostlarla paylaşmak için aradım. Tıpkı arkadaşımız gibi. Ben de İzmir'de Bayraklı'da ikamet ediyorum. Yaklaşık 30 yıldır burada ikamet ediyorum. İmar Barış'ın çıkacağını duyan vatandaşlarımız direkt karşı komşum. Maalesef hemen işte parası da var. Pataküte iki kat birden şey yaptı. Mevcut yasal hakkının üstüne iki kat birden daha yaptı. Biz de bunun tehlikeli olduğunu söyledik ama ona rağmen yine yaptı. Ben Bayrak Belediyesi'ne bunu bildirdim. Maalesef Bayrak Belediyesi Başkanı Bayrak'ın sokaklarını falan bilmediği için bürokratları da çalışmıyor. Çünkü Bayrak Belediyesi Başkanı Tunceli'den transfer. Hiçbir bürokratımız, hiçbir partilimiz yokmuş gibi Tunceli'den gidip adamı getirdiler. Burada başkan yaptılar. Bayraklı'nın bir tane sokağını bilmez bu adam. Velhasıl
üstüp olarak adam diye hitap etmeyelim. Sayın Başkan diyelim ya da Başkan Bey diyelim.
Aynen. Buyurun. Başkanımız. Özür dilerim. Evet, doğru söylüyorsun.
Yok, rica ederim. Şey olmasın diye. Ben sizi kışkırtıyormuş gibi olmak istemediğim için.
Yok. Hayır. Ben kendi irademle bunları söylüyorum. Bu başkanımız Bayraklı'nın sokaklarını bilmediği için bürokratları da çalışmıyor. 8 gün önce gittim Bayraklı Belediyesi'ne dilekçe verdim. Hala tetkik yok. Bugün aradım ya, dedim tamam görmüyorsunuz İzmir'de olanları. Ya yazılı şeyleri niye değerlendirmiyorsunuz? Yazılı başvuruları niye değerlendirmiyorsunuz diye bölüm birimiyle görüştüm, müdürüyle. Cevap şu: biz yazıyı aldık. İşte arkadaşlarımız gidecekler, para cezası kesecekler. Para cezası kestikten sonra vatandaş onu ödeyip yine devam ediyor. Sistem bu. Dedim bunun adli tarafı yok mu? Savcılığa gidiyor. Savcılık yıkım emri çıkartıyor. Yıkım emrine de hiçbir firma ihaleye girip o ihaleyi almıyor. Çünkü hane içerisinde olduğu için, altlarda üstlerde hane olduğu için bu tip ihalelere kimse katılmıyor. O yüzden yıkılmıyor diyoruz yani. Sistemimiz evet. Tamamen bu arkadaşlar. Çürümüş bir Türkiye sisteminde çalışıyoruz, yaşıyoruz biz.
Evet. Sercan Bey, teşekkür ediyorum. Bayraklı Belediyesi bizi duymuştur diye de umut ediyorum. 0212-809-3043 0212-809-3043 gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden tutun, daha çok merkezi iktidar olarak da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, bürokrasiden Türkiye'nin iktisadi rejimine, dayanışma günündeki durumlardan Türkiye'deki düşünsel hayatına, aydınlanma sorunundan bu diyalektiği reddeden akıl tutulmasına kadar ne kadar çok meselemiz ve sorunumuz olduğunu görüyoruz. Zaten bence bu meseleleri konuşmak için kitle iletişim araçları olmalı. Ve zaten bu araçlar bunları dillendirdiği zaman başa bela oluyor. Gazeteciler başa bela olmalı. Kim için? Aslında görevlerini yerine getirmeyenler ya da eksik yapanlar için. Evet, 0212-809-3043'ten mikrofonu size vermeye devam edeceğiz. Taşkın Bey.
Merhaba, kolay gelsin, iyi akşamlar.
Taşkın Bey, pardon, buyurun.
İyi akşamlar, kolay gelsin.
Buyurun.
Ben dün akşamki Halk TV'deki yardımlaşma programıyla ilgili özellikle aramak istedim.
Evet.
Çok dürüst, gerçekten insanların can siparihane, şov yapmadan yaptığı bir yardımlaşma olduğunu düşünüyorum. Ve şuna inanıyorum. Türkiye'nin insanları gerçekten aslında baktığınız zaman öyle sanıldığı gibi kutuplaştırılan, sanıldığı gibi şucu bucu değil. Aslında iş yardımlaşmaya geldiği zaman, iş birbirine destek olmaya geldiği zaman, birbiriyle hoşgörü içerisinde yaşamaya alışmış, birbiriyle hoşgörü içerisinde arkadaşlık kurmaya alışmış, komşuluk kurmaya alışmış insanlardan oluşuyor. Ve bunu dün özellikle çok akşam gördük, net gördük. İnsanlar emekli maaşlarını, insanlar asgari ücretli insanların maaşlarını utanarak, sıkılarak, şov yapmadan paylaştığını gördük. Ve
Taşkın Bey, affedersiniz. Dün akşamı izlediğiniz için bir şey sormak istiyorum. Ben izleyemedim. Dün akşam çok önemli bir olay daha oldu Türkiye'de basına dair.
Şey kapandı. Evet, kapandı. Ama şöyle bir şey var.
Neresi kapandı?
O yardımlaşma programı bir hafta evvelden zaten anons edilmişti. Yani günlerce anons edildi. Yaklaşık 4-5 gün anons edildi. Maalesef ki o kanalın kapatılmasıyla ilgili de bence sanki o süreç bir provokasyona denk getirildi. Neden denk getirildi? Bence insanları, kurumları, bu ülkedeki gerçek cumhuriyetçi, gerçek demokrasiyi sevenleri, gerçek özgürlükçü insanların birbiriyle de çatışmasını sağlamaya çalışan bir süreç bence o süreç. Yani bilerek o güne denk getirildiğini düşünüyorum, açık söyleyeyim ben size. Ve biz bu şeyi yutmamalıyız, bu tuzağa gelmemeliyiz. Yani
peki siz Telebir'i aradınız mı? Ya da kapısına gittiniz mi? Ya da oradaki emekçi, gazeteci arkadaşlarımızın herhangi birisine bir destekte bulundunuz mu? Dürüst olarak çok güzelce yapılmış etkinlikler sırasında. Yani oraya bağışta bulunup öteki tarafa da bir telefon açabilirdiniz. Mesela orada o kadar çok gazeteci çalışıyor ki. Ben çünkü dün gittim. Ben Telebir'den ayrılalı çok oldu. Telebir'de bir kişi bile yoktu. Ne bir milletvekili vardı, ne bir sanatçı vardı, ne bir seyirci vardı. Bir kişi bile yoktu. Bakın bir. Oradaki insanlar... Ben bitireyim. Oradaki insanlar masum bir şekilde 3 gün kapanacak olan tarihin belki de en ağır cezalarıyla cezalandırılmış olacak olan bir yapıda tek başlarına oturdular. Kimsecikler yoktu. Size iki bir şey daha söyleyeyim bu arada. Şunu da söylemek isterim. Oradaki arkadaşlarımızın pek çoğu mikrofon uzattıklarında dayak yediler. Benim gibi pek çoğu hakkında hapis cezası çıktı. Yine oranın yayın yönetmeni yıllarca hapiste yattı. Orada bu Fukuyama, Huntington vesaire gibi şeyde kuramsal meselelerde yıllarca ders veren mesela Emre Kongar falan var. Ancak siyasi partilerden bir kişi yoktu. Vatandaşlardan bir kişi yoktu. Acaba bu dayanışma günü mesela Telebir ekranında da katılarak oradaki insanlar da katılarak büyütülemez miydi? Oradaki emekçi insanlara da bir dayanışma yapılamaz mıydı? Ya da bir gün öncesine ya da bir gün sonrasında Allah'ın kelamı değil ya, ilgiyi oraya alamaz mıydı? Bakın size bir sır vereyim, aramızda kalsın. Bu deprem medyanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Eğer medyada dünkü olayında o karartmanın da bir deprem olduğunu görmezseniz yarın bir gün haber alacak hiçbir kanal alamazsınız. Buyurun Taşkın Bey.
Dediklerinize kesinlikle bir kısmına katılıyorum. Katılmadığım kısım şu: Türkiye son özellikle son 10 yıldır öyle bir kör cehaletle, öyle bir kör kötü niyetle, öyle bir siyasi angajmanla yönetiliyor ki bu kör cehaletin, bu kör angajmanın, bu kör demokrasinin bitebilmesi için bence saflar sıklaştırılmalı. Bu tip konuları bence çok abartmadan, çok büyütmeden önce bu yok olmuş sistemi bir kazanıp ele geçirip belki ondan sonra kendi içimizde bir kavgaya tutuşmanın, belki ondan sonra kendi içimizde bir yenileşmenin, demokrasinin zamanı, saflarını bulmamız gerekiyor.
Taşkın mı bir şey
şu an sanki
Taşkın mı?
Buyurun.
Bir şey sormak istiyorum. kendi içimizde kavga dediniz de mesela Tele 1 muhabirlerinden Engin buraya da bağlandı o bölgede. Tele 1 muhabirlerinden Hazal o bölgede. Kameraman Umut o bölgede. Kameraman Umut daha önce dayak yemişti. Tele 1 şeyleri darp edilmişti. Bu arkadaşlarımız 3 gün boyunca karartma olacak. Size haber ulaştıramayacaklar. Aynı zamanda bu arkadaşlarımız Tele 1 bir ceza daha aldı, işsiz kalacaklar büyük bir olasılıkla. Çünkü Tele 1'in kapanma riski var. Haberiniz olsun istedim. Yani ben herhangi bir kavga ya da kutuplaşma olduğunu zannetmiyorum. Bir medya kuruluşunda sizin için emek veren insanlara, yurttaşlardan bir tanesi bile ekran kararırken gitmiyorsa eğer, bir kişi, bakın bir, iki demedim. Bir tane milletvekili gitmiyorsa nerede Kılıçdaroğlu, nerede Akşener? O zaman bunu geçelim. Dolayısıyla çünkü ben niye bu kadar yaralıyım? Şundan dolayı benim programımda oldu. Ayrıntılar programında Sera Kadıgil bir cümle kurdu. Tamamen ifade özgürlüğü dahilinde olan bir meseleden dolayı 3 gün karardı ekran. Dün de Rütük birçok kanala, içinde Fox TV, Habertürk ve işte Halk TV ve Tele 1'in de olduğu kanallara ağır cezalar verdi. Ve siz bana diyorsunuz ki burada Enver şimdi sus sonra. Peki susuyorum. Teşekkür ediyorum size Taşkın Bey. Son bir cümleniz varsa alayım.
Estağfurullah. Çok özel değilse ben size bir soru sormak istiyorum. Eğer özel değilse yanıtlamayı da bilirsiniz. O günkü, o dün akşamki sizce bu yardımlaşma, bir iki gün evvelki o şov yardımlaşmasına nispeten baktığınız zaman gerçekten bir halk yardımlaşması değil miydi sizce?
Halkımızın yardımlaşması olağanüstüydü. Zaten ben halkımızın hem bir kanalın kapanmasına sahip çıkması lazım geldiğini hem de deprem için yardımlaşmada saf tutması gerektiğini düşünüyorum. Ve dün ilginin dağıtılmasının çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Ya hep beraber iki kanal birlikte canlı yayın yapmalıydı. Ya diğer kanal ceza alan kanallar da olmalıydı. A. Ya B bir gün önce bir gün sonra yaratılmalıydı. Ya da mesela son bir saati insanların öteki tarafa gitmesi bir yol bulunabilirdi. Ama siz emekçi kardeşlerimizi, emekçi arkadaşlarımızı bu biçimde yalnız bırakırsanız, sizi kastetmiyorum tabii organizasyonu yapanları, yarın bir gün size mikrofon uzatacak kimseyi bulamazsınız. Ben kendi payıma verdiğim bu emeğin bu saatten sonra işin doğrusu olarak şöyle düşünüyorum. Sosyal medyada bir şey olduğu zaman örneğin işte Taşkın yalnız değildir diye yazılır. Halbuki işin gerçeği şudur. Türkiye'de herkes yapayalnızdır. Çünkü popüler kültür ele geçirir. Söyleyeceklerim buydu. Çok teşekkür ederim. 0212-809-3043 0212-809-3043 arkadaşlar şu müzikleri biraz değiştirebilir miyiz? Ne olur? Biraz daha böyle şey içimizi daha biraz daha başka bir tonda müziklerle devam edelim. Çok vur dedik öldürdünüz yani arkadaşlar. Evet, 0212-89-3043'ten bize ulaşabilirsiniz. Ben yurttaşlarımızın dayanışma noktasında ne kadar fedakar olduğunu bilen bir kimse olarak emekçilerin de dayanışma noktasında boynu bükük kalmamaları gerektiğini, medya mensuplarının da kamu görevi yaptığını anımsatmak istedim. Bunların hepsi bir bütün. Dolayısıyla job yiyen, itilen, kakılan ve meslekte basın kartını almak için bile alamıyor çoğu insan. Yıllarını veren, yetmiyor, maaşını doğru dürüst alamayan, insanlık dışı koşullarda çalışan pek çok arkadaşımız varken bunlara dikkat edilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Elbette ki insanımızı çok önemsiyorum. Kim dedin? Sevim Hanım buyurun.
Merhaba Enver Bey.
Merhaba Sevim Hanım buyurun.
Öncelikle siz ve Sputnik ve YouTube kanalınız benim ikinci üniversitem olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. O kadar çok şey öğrendim ki bu 65 yaşımda 65 senede doğrulamak istediğim doğru olduğunu ispatlamak istediğim advetim oldunuz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum.
Ben yalnız teşekkür ediyorum.
Yedi kardeşiz. Bu iktidar geldikten sonra tek kaldım ben. Hepsinin ne olduğunu anladım. Hepsi menfaatçiymiş. Birçok haklarım yendi. Geriye bakamadım bir. İkincisi, safları sıklaştırmak demek ne demek? Safları sıklaştırmak için özveride bulunmak, bir gün iki gün sonra ya da bir gün önceye almak demektir. Kendi işini yapan kanala, kendiyle birlikte aynı iş yapan kanala destek vermek demektir. Artı, ben boku ile değil de cahil olan halkına bilgelik yapacak kişi istiyorum ülkemde. Bokuyla ilgilenen değil, halkıyla ilgilenen bilge insan istiyorum. Artı, madem bu kadar iyi bir şey yaptılar, güzel, halkımıza bir şey demiyorum, Fukuyama'nın orada ne işi vardı?
Bunu çok teşekkür
versinler. Teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizi. Yolunuz
sağ olun. Sağ olun. Selim Hanım, az önce dışkının eş anlamlısını söz konusu kişinin kendisiyle ilgili değerlendirme yaparken o sözcüğü kullandığı için kullandı. Yoksa Sevim Hanım son derece dili iyi kullanan, bizi daha önce aramış bir arkadaşımız, değerli RTÜK denetçilerini tırnak içerisinde kullandığını belirtmek isterim. Çünkü her konuda ihtiyatlı davranıyoruz. Yanlış bir kelime, yanlış bir ifade kanalımıza mal olabilir. Bu kanalı açık tutmak bütün görevlerden en önde geleni, onu da söylemek istiyorum. 0212-809-3043. Muharrem Bey, buyurun.
Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Ya ben, Esen Bey, şu kiralar hakkında biraz daha yardımcı olursanız.
Duymadım, bir daha söyler misiniz baştan itibaren?
Alo.
Buyurun, duymaya çalışıyorum.
Şu İstanbul'daki kiralar hakkında biraz dile getirirseniz sevineceğim ya. Ben şimdi İstanbul'da oturuyorum. Ev değiştirmeye kalkıyorum. 15 bin lira Gültepe'de kira var. Yani düşünebiliyor musunuz? Kağıthane Gültepe'de kiralar 15 bin lira.
Evet.
Mesela benim oğlum son lise sonunda okuyor şu anda. Ben Aydın'a yerleşmek zorunda kalıyorum şu anda. Yani İstanbul'u terk edeceğim. Yani 12 bin maaş alıp 15 bin kira ödemek nedir?
Haklısınız.
Oğlum son sene lisesi. Ben İstanbul'u terk etmemek için direniyorum ki İstanbul'da lisesini bitirsin ki üniversiteye hazırlansın. Ama ben mecburen Aydın'a gitmek zorunda kalıyorum şu anda. İstanbul Gültepe'de 30 yıllık binanın kirası 15 bin.
Evet. Çok üzgünüm. Haklısınız. Çok üzgünüm.
Nasıl bu kadar geldik ben anlamıyorum ki.
Değerli dostlar, işte içler acısı bir durum. İşte piyasacılık dediğimiz mesele bu. İşte dün ekrana çıkan Fukuyama insanları bu durumu düşünen birisi. Yani 30 yıllık bir ev 15 bin lira kira. İstanbul'da daha ucuzu da yok. Beyefendi 12 bin lira maaş alıyorum diyor. Lise de okuyor çocuğum diyor. -3 bin lira. Peki nasıl yaşayacak? Üstelik bu evler depreme de güvenli değil. İnsanlar çoluğun çocuğunu bırakıp memleketlerine dönmeye niyetleniyorlar. Gittikleri yerdeki Aydın'da dahil deprem bölgesinde oradaki evler de güvenli değil. Nasıl bir durum olduğunu altını çizmek isterim.
İçimde soluyorsun, iki can var içimde. Korkular salıyorsun üstüme korkular. Her an başka biçim.
Değerli dostlar, son iki telefonumuzu alalım. 0212-809-3043. 0212-809-3043.
Her yanımda susmuş insanlar susmuş. İçimde ölen biri var.
Evet değerli dostlar, Necdet de bizim neredeyse mottomuz haline gelen vay vay vay diyor Ahmet Kaya. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara gerçekten daha fazlasını söyleyemeyeceğimiz haller yaşanıyor. Dezenformasyonun olabildiğine yürüyüp gittiği, aydın sefaletinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Yurttaşların neye yetişeceğini şaşırdıkları bir dönemdeyiz aynı zamanda. Fakat unutmayalım ki bir meselenin sonuçları üzerinden tartıştığınızda çözüm üretemiyorsunuz. Şunu kastetmiyorum. Deprem olmuş, insanlar sokakta, aç bir ilaç. Sonuç bu. Bu kabul. Ama bunu doğuran iklimi mutlaka bilip onu da sorgulamak gerekiyor. Evet Deniz Bey, buyurun.
Enver Bey merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, buyurun.
Etapta ülkemizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun.
Sağ, sağ ol.
Ülke dertlerinden biri de tabii geçim sıkıntısı.
Evet.
Ciddi anlamda hani az önce beyefendi kiradan bahsetti ama sadece onunla bitmiyor. Yani ekmek bugün 6 lira. Bir kalıp peynir olmuş 100 lira. Yani bu anlamda ciddi anlamda bizler halk olarak bayağı bir sıkıntıdayız. Hani ben bu sıkıntımı size dile getirmek istedim.
Teşekkür ederim. Evet. Son telefon olacağım. Ekmek 6 lira. Evet, yurdumuzda insanlarımızın en büyük beslenme kaynağı ekmek. Günde bir ekmek aldığınız zaman 10 günde 60 lira. Ayda 180 lira yapıyor. Günde 2 ekmek alsanız 360 lira. Maaşı asgari ücreti 8500 lira. Emekli maaşının rakamlarını düşürdüğünüz zaman çok fena tabii. Serkan mı hatta? Serhat. Buyurun Serhat Bey.
Enver Bey, iyi akşamlar diliyorum. Ben şu anda İstanbul'da eşim ve kızımla beraber başıma yıkılmayı bekleyen bir evde oturuyorum. Her an ev başıma yıkılabilir. Fakat ben hiçbir yere bir kiraya çıkacak durumda değilim. Çünkü kiralar 13 bin lira, 15 bin lira. Şaşırdım kaldım. Bekliyorum evin ortasında. Evin başıma yıkılmasını bekliyorum. Bunun için rahatsız ettim ben sizi.
Evet, teşekkür ediyorum Serhat Bey. Son bir telefon daha alalım Ali. 5 dakikamız var. Çünkü 0212-809-3043 Serhat Bey dedi ki kızım eşimle birlikte evimin başıma yıkılmasını bekliyorum. Evimin kim? Kimin? Evet. Son bir telefon alacağız dedim ve duyamadım. Evet. Son bir telefon daha alarak kapatacağız. Geliyor telefonlar. Ali bakıyor telefona.
İçimde intihar korkusu var. Bir gülse dağılmayan.
Evet Selim. Selim Bey'le tamamlayacağız bugünkü yayını. Buyurun Selim Bey.
Şimdi ben çok kısa konuşacağım. Efendim ben de ev sahibiyim. Kiracım var. Kiramı 3000 lira yaptım. Ataşehir'de 80 metrekare ikinci kat. Kombili efendim. Yani insanlar bu kadar acımasız olmasınlar. Ben de kira alıyorum. 3000 lira alıyorum. O da 3 senedir. Anca 3000 lira yaptım. Ya Allah razı olsun bu kadar şey olmayalım rica ediyorum. 3000 lira alıyorum ya. Yani karşıdaki kiracı da insan olarak görün ne olur. Allah razı olsun ev sahipleri yapmayın yani. Bana diyor kimse diyemez efendim. Şunu diyemez. Efendim ben kirayla geçiniyorum. 15 bin lira kira istiyorsun ya. Allah'tan da mı korkun yok ya? Başka da bir şey demiyorum efendim. 3000 lira alıyorum. 3000 lira. Allah bin bereket ver.
Evet.
7 senelik bina. 7 senelik yeni bir bina.
Evet.
Ondan sonra musibet diyoruz. Başka da bir şey demiyorum. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Evet, binbir türlü insan var, binbir türlü yaklaşım var, binbir türlü hayat var ve ben aslında bu programları yaparak dert sahibi oluyorum. Hakikaten ruhum dayanmıyor pek çok şeye. Hele kapımızda bu kadar ağır bir deprem korkusu varken ve bu depremin ne zaman nereye geleceği belli değilken, hele baba memleketi Antakya çökmüşken, bugün biz yayın sırasında Defne'de 5 şiddetinde yeni bir deprem olmuşken insanın akıl sağlığını koruması hiç kolay değil. Yolculuğunda gereği annemi ziyarete gideceğim için bugün küçük bir anjiyo geçirdi. İyi haberlerini aldık. Şimdi elini öpmeye gideceğiz. Dünyada da annemin dışında kimsenin de, yani annemin, babamın, işte teyzemin, birkaç sevdiğim insan dışında, ustamın dışında kimsenin de elini öpmem, boyun eğmem, diz çökmem. Onu da buradan söylemek isterim. İnsan boyun eğmemeli, insan haysiyetini korumalı, insan doğru bildiğini söylemeli. İnsan hayattaki varoluşunun küçük çıkarlar olmadığını bilmeli. Ve şunu anlamalı, yani az önceki örnek çok önemli. Bir kiracının 15 bin liraya bir evde oturuyor olması, evet, çok vahim, bunu anlıyorum. Ama daha vahim olanı, birisinin bir evi çok pahalı olduğu için terk edip, bir evi çok pahalı olduğu için terk edip bir başka yere giderken, gittiği evin deprem riskinde olup ev sahibinin ev yıkılacağı için oradan ayrılması, kiracıya yıkılacak evi vermesi. Çok acayip şeyler yaşanıyor bugün de. Ben de yüksek kirada oturuyorum. Bir tane evim var. Var olan evi de buranın kirasına denkleştirdim. Ve bizim evin, oturduğum evinde, o evinde oturduğumuz bölge gibi fahiş olan fiyatları şimdi bölgedeki fiyatları duyunca bambaşka bir hale geldi. 5 yıl krediyle 1500 düşükte ödediğimiz paralardan şimdi hesabı yitirdiğimiz bir güne geldik. Yolculuğunda gereği bugünlük bitiriyoruz. Yarın sabah YouTube'da, akşam yine burada olacağız. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum.